Yayını başlatan herkese merhaba. Ben Ceren.
Ben de Faruk.
Gmail çıktığında 2004 yılında ben 12 yaşındaydım. İşte 2-3 sene sonra da ilk Gmail hesabımı açtım. Tabii o hesabı açtığımda junk mail ve normal posta kutusu görgüm yok. Ve galiba ilk süreçlerde de junk maillerin çoğu düşüyordu yani normal posta kutusuna. Ve bir tane işte bir piyango kazandığıma dair bir mail aldım. Haliyle heyecanlandım. 14 yaşındayım. Aslında senin dediğin gibi dijital yerli olmama rağmen böyle kodlar bende yoktu. Ve bu maili görüp gözlerim açılıp elimde bilgisayar koşarak babama gidip baba dedim ben galiba bir şeyler kazanmışım veya bir şey doğru yapmışım galiba bana para geliyor bir şeyler. Baktı, yok kızım dedi. Öyle olmuyor. Ve ilk phishing deneyimimi yaşadım. Tabii ondan sonra bu karanlık tarafı bize tanıtan bir sürü arayüz gelişti. Hem mail sistemlerinde hem internette hem her şeyde. Ama ilk bakışta yani ilk deneyimde bunlar son derece kuvvetli aksiyonlar aslında. Çünkü size gelen bir şeyi dijital dünyada değerlendirmek istiyorsunuz her zaman. Şimdi tabii ki de biz artık işte Nijeryalı prensten bize gelen veya işte Dubai'deki hesaptan bize gelen mailleri ciddiye almıyoruz. Ama mesela bazı şeylerde işte benim o 2006 yılımdaki algım kadar aslında daha yeni başlıyor. Bugün de bu karanlık tarafı konuşmak istiyoruz aslında.
Burada ben de bir hikaye anlatayım şimdi aklıma geldi. Bundan birkaç sene evvel yani çok geç değil herhalde 5-6 sene evvel ben de bir mail aldım. Senin ne yaptığını biliyoruz diye. Ekrandan senin ne yaptığını izledik. Sen detaylarını da çok fazla hatırlamıyorum ama hani bütün ekrandan ne yaptıklarını izledik. Şimdi sen bize Bitcoin olarak şu kadar para ödeyeceksin diye. Hayda nereden çıktı bunlar diye. Önceden merak ettim ben doğrusu. Yani ne olursa olsun ne demek istiyor bunlar diye. O zamanlar yoktu daha fazla böyle mail. Fakat sonradan bilmem hatırlıyor musun bir dizi vardı.
Norveç dizisi.
Yok BBC'nin bir dizisi var. Veya bir İngiliz dizisiydi galiba Black Mirror diye. Hı hı. Orada buna benzer olaylardan dolayı insanların hayatını nasıl kayabileceğini hipotetik olarak gösteriyorlardı. Şimdi Ceren karanlık taraf dediğimiz zaman aslında şunu kastediyoruz. Biz devamlı kırılımlarla yaşamaya başladık. Yani hayatımıza devamlı yenilikler geliyor ve o yeniliklere de deliler gibi atlıyoruz. Atladıktan sonra ve geliştikten sonra bir müddet sonra bakıyorsun ki manipüle edilmeye başlanıyor. Açık olmayan taraflardan kötü niyetli manipülatif tarafları çıkmaya başlıyor. Hatırlıyorsan bundan aşağı yukarı herhalde 20 sene önce. Hatırlıyorsan değil tabii nereden hatırlayacaksın? 20 sene önce sosyal medya diye bir şeyle yavaş yavaş tanışmaya başladık. Hatta belki 20 seneden de daha kısa bir süre. 2004'tür zannedersem Facebook'un başlaması. İnanılmaz bir hızla yayıldı. Fakat arkasından bugün baktığımız zaman saptırılmış bilgi, yanlış bilgi her türlü sosyal medya üzerinden oldukça fena yayılmaya başladı. Bence günümüzün karanlık tarafı için çok iyi bir örnek. Sosyal medyanın bir kırılım olarak ortaya çıkmasından sonra
ortaya çıkan yalan haber fenomeni.
Ortaya çıkan karanlık taraflar. Aslında tarihte buna benzer örnekleri biz çok görüyoruz. Yani en tipik örneklerden bir tanesi işte Avrupa dünyasında 1517'dir. İncil'in ortaya çıkmasından sonra Protestanlarla Katolikler arasında 30 yıllık savaşlar başlıyor. Yani buna benzer, bu tabii çok uzun dönemli. Bugün karanlık tarafların çıkması çok daha çabuk oluyor. Ne bileyim ben, otomobilin icat edilmesinden sonra savaş aracı olarak kullanılması veya arabaların altında insanların kalması, trafik kazalarının oluşması bunlar aslında kırılımlardan sonra ortaya çıkan değişiklikler. İşimlerden sonra ortaya çıkan karanlık taraflar.
Ve bu karanlık taraflar da şu anda işte üstsel büyümeyle beraber işte eskiden belki 10 senede 2-3 tane böyle inovasyon örneği varsa şu anda 10-15 belki yüzlerce olduğu için karanlık taraflar da birbirinin içine geçiyor ve daha farklı boyutlu bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor. O sorunları fark edip o sorunları çözmek için de belli bir zamana ihtiyacımız var. O zaman da çoğu zaman olmuyor ve dolayısıyla da karanlık tarafların etkileri hayatımıza daha fazla görüyoruz.
Herhangi bir yeniliğe adaptasyon hızımız çok arttı. Çok çabuk benimsemeye ve kullanmaya başladık. vaktimiz yok onun karanlık taraflarına vakit harcamaya. Ancak kötü niyetli olduğun zaman bunu düşünmeye başlıyorsun ve ondan sonra ilerliyorsun.
Ve bazen kötü niyetli de olmuyor. Bazen karanlıkta kalan taraflar oluyor. Örneğin Ukrayna-Rusya savaşı aslında bunu bize çok net gösterdi. Çok büyük bir şu an dünyada hacktivist ağları var. Yani hacker olanlar ve işte bu kuvvetlerini, bu dijital kuvvetlerini belli politik ajandalar çerçevesinde kullanan gençler, millennial'lar var. Ve onlar bazı savaşların gidişatına da karar veriyorlar. Yani Ukrayna'nın yanında Anonymous'ın yer alması, Rusya'nın kendi hacker kitlesini oluşturması artık devletlerin bile o karanlık tarafa sırt dayadığını gösteriyor.
Rusya'nın bir troller ordusu olduğunu zaten uzun zamandır biliyoruz. Putin'in en yakın yardımcılarından biri Prigozhin, biliyorsunuz bu Wagner grubunu oluşturan, kiralık askerler grubunu oluşturan Yevgeni Prigozhin diye biri troll ordusu yetiştiriyor. Bunun adı da gayet masumane internet evet. Araştırma ajansı. Troller yetiştiriyor ve bir troll ordusu var. Hatta Amerikan seçimlerine Trump'ın seçildiği zaman Amerikan seçimlerinde Kuzey Makedonya'da yetiştirdiği troll grubuyla Amerikan seçimlerini etkiledi. Ona benzer bu troll ordusunun yaptığı başka faaliyetler de oldu zaten.
Mesela şey örneği çok çarpıcıydı. Bu internet araştırma ajansı Facebook'a giriyor bayağı bir kullanıcı olarak ve Facebook'ta bir grup açıyor. Texas'ta. O Texas'taki grubun işte başlığı da işte Texas'ta Müslümanları istemiyoruz. Böyle işte aşırıcı evangelistleri topluyor orada. Onlara bir miting düzenliyor. İşte onları birbirine bağlıyor. Bir ağ yaratıyor orada.
Öbür tarafta da tazıya tut diyor. Yani bir taraftan tavşana kaç diyor.
Evet.
Öbür taraftan tazıya tut diyor. Bir birbirlerine düşürüyor.
Aynen. Aynı şekilde işte hani o Texas'ta yaşayan Müslümanlar için de bir grup açıyor ve orada diyor ki işte bu evangelistler sizi sevmiyor. İşte siz bunun arkadaşlar örgütlenmeniz lazım. Dayanışma içinde olmanız lazım. Yani iki tane grubu da kendi kutubunun en karanlık yerine doğru çekiyor. Ve bütün bu kampanyanın bütçesi $200. Facebook'ta bu iki tane grubun reklamı, işte kurulması, işte admin işlerinin tüm bütçesi $200. Eskiden Rusya Amerika'nın dışişleri, içişlerini etkilemek için işte ajan tutacak, ona gidecek, onu gönderecek, onu koruyacak, onu bir şekilde yapacak bir sürü iş. Şu an düşünebiliyor musunuz? İki tane büyük ihtimalle böyle işte sivilceli internet kurdu oturup $200'lık bir bütçeyle Texas'taki iki tane sosyal grubu birbirine düşürebiliyor. Ve buna el veren bir sistem var şu anda. Bunun da belli başlı bazı nedenleri var aslında.
Şimdi bu senin dediğin $200'lık
dış politika kampanyasında
halloluyor bitiyor. Ama öbür taraftan içinde milyonlarca dolarların döndüğü filye grupları var. Yani orada eskiden biz zannederdik ki yani bundan 5-10 sene öncesine kadar işte Huti'li genç ergenler, cin gibi ergenler bu işleri yapıyor zannederdik. Fakat artık o aşamadan çok çıktı ve inanılmaz büyük paralar dönmeye başladı. Yalnız siber güvenlik açısından bu senenin dünya bütçesi, yani dünyada buraya ayrılacak kaynakların miktarı $150 milyar.
Ya fidye gibi mesela çocuk istismarı vakalarının da arttığını görüyoruz. Bloomberg yeni bir rapor yayınladı. Oradaki veriler çok korkunç. Twitch ve TikTok'ta tabii oradaki kitlenin yaşının daha düşük olmasından dolayı çocuk istismarı vakalarının %300 arttığı ile ilgili bir veri var raporda mesela. Yani internetin şu anda kontrol mekanizmaları hala gelişmekte olduğu ve bizim de hani bir şey deneme yanılmayla anladığımız bir dönemde olduğumuz için kuralları hızlı koyamıyoruz ve tabii ki de orada zarar gören bazı gruplar oluyor.
Ceren, şimdi bu alanlarda çok ilginç pazarlar gelişiyor. Şimdi biz zannediyoruz ki ortada büyük bir filye grubu var. İşte çok iyi organize edilmiş. Onlar müthiş çalışıyorlar. Halbuki gerçek de böyle değil. Karanlık tarafta özellikle siber suçlarda önemli kendi içinde bir pazar var. Yani bilgileri toplayanlar topladığı bilgileri satıyorlar. Satanlar burada mesela şantaj için kullanıyor, fidye için kullanıyor. Veya bu istismarı yapanlar eğer kötü niyetliyse bu toparladıkları bilgileri pazardan alıyorlar ve onu kötüye kullanıyorlar. Mesela bir takım fidye yazılım şirketleri var. Tam servis veriyorlar kelimenin tek anlamıyla. Bunların en önemlisi işte Comte diye bir şirket. Şirket, resmen şirket.
Nerede kurulmuş yani? Merkezi ne?
Zannedersem bunların çoğu özellikle Doğu Avrupa kökenli şirketler. Bunu bilmiyorum ben. 2021 yılında kurbanlarından 180 milyon dolar toparlıyor. Bunun yanında başkaları da var. Darkside var. Phoenix, CryptoLocker diye bir şirket var. Revil, Cuba, Klop. Bunların hepsi sırf fidye üzerine uzmanlaşmış şirketler. 2022 yılında ki bu programı yaptığımız tarih, bu zamana kadar olabilecek en büyük kripto krizleri yaşandı siber güvenlik açısından. Bu iş bir pazar. Yani şirketleri yakalayabilirsin, çözebilirsin. Ama buradan doğrudan doğruya pazarın büyüklüğünü, karanlık taraftaki pazarın büyüklüğünü yakalamak gerçekten zor bir şey. Ama bunun bundan sonra da devam edeceğini ve herkesin buna hazırlıklı olması gerektiğini düşünmemiz lazım. Bu yalnız daha şimdiye kadar konuştuğumuz yalnız siber suçlarla ilgili.
İşte bunu bir de şeye bağlamak istiyorum. Siz dediniz ya, bu pazar, bu pazardan çıkan başka küçük pazarlar da var. Mesela ne örneği verilebilir? Mesela işte krizlerden, askeri krizlerden fayda yaratan silah endüstrisi ve bu askeri krizlerin kolayca çıkmasını sağlayan Facebook algoritmaları. Bu zaten bizim yıllardır konuştuğumuz bir şeydi. Geçen sene Frances Haugen çıktı, dedi ki en fazla paylaşım kültürünün olduğu coğrafyalar politik krizler olan yerler. Çünkü zaten kriz durumunda insanlar sürekli yalan bir haberi paylaşarak veya doğru bir haberi paylaşarak dikkat çekmeye çalışıyor ve yakınlarını korumaya çalışıyor. O yüzden bizim paylaşımları, yani reshare'leri en fazla gördüğümüz coğrafyalar işte Etiyopya, Myanmar,
Pakistan
gibi coğrafyalar. Bir de üstüne oradaki coğrafyaların bütün dillerini kapsayan bir doğruluk kontrolü yapay zeka mekanizması yok şu anda Meta'nın bünyesi altında. Dolayısıyla orada küçük sektlerin, kabilelerin konuştuğu içeriklerin şiddet bazlı olup olmadığı veya şiddete bir davet olup olmadığını da teşhis etmek çok zor. O yüzden aslında bunu öyle düşünmek lazım. Yani orada da eğer bir tane grup, mesela Myanmar'daki bir silahlı örgüt olay çıkartmak istiyorsa ve kendi haberlerini paylaşacak 100 kişilik bir insan kitlesi bulabiliyorsa veya 100 tane Facebook profili oluşturabiliyorsa, o haberi 200 kişiye, 2000 kişiye, 20 bin kişiye ulaştırması 3 gün.
Aynen öyle. Öyle.
Yani burada karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Sırtını sosyal medya kanallarının yanlış kurulmuş algoritmalarına dayanan şiddet grupları var. Küçük gruplar bunlar ama etkilerini yükseltmeleri an meselesi veya çok kolay.
Buna bir de şey ekleyelim. Derin sahtecilik konusunu ekleyelim. Derin sahteciliği biz aslında Hollywood filmlerinde veya işte bu bilim kurgu filmlerinde çok görüyoruz. Bununla aslında yapabileceğim manipülasyonların haddi hesabı yok. Yüz hatlarıyla oynayarak yaptıracağın haksız bir konuşmayla ortalığı kan banyosuna götürebilecek şeyleri yaptırma imkanı şu anda teorik olarak mümkün. Umarım pratik olarak böyle bir durumla karşılaşmayız. Şimdi Ceren, biz şimdiye kadar aslında özellikle siber suçlardan bahsettik. Hı hı. Bence geleceğe yönelik karanlık taraflar aslında yalnız siber suçlarda değil. Ben burada pek sevmediğim bir insandır ama Bush zamanının savunma bakanı Donald Rumsfeld'in bir lafını söylemek istiyorum. Şu ana kadar bilmediklerimizi bildiğimiz konudan bahsediyoruz. Bir de bilmediğimizi bilmediğimiz konular var. Yani her türlü kırılımdan bahsediyoruz. Kırılımlar kırılımları getiriyor. Taş üzerine taş konuyor, yeni yollar açılıyor. Sağlık endüstrisinden tut, güvenlik endüstrisine kadar alışmadığımız konseptler, tanımadığımız konseptler hayatımıza giriveriyor. Onların nerelerden bizi etkileyeceğini ve nasıl etkileyeceğini düşünemiyoruz dahi. Bunu herhangi bir şekilde bir kötümserlik aşılamak için söylemiyorum ama bize bir davranış değişikliği getirmek zorunda olduğu için hatırlatmak durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Bir örnek sana mesela şey vereyim. CRISPR teknoloji, CRISPR teknolojisi. Sağlık alanında, yani genlerin manipülasyonuyla yapılacak aslında çok önemli sağlık alanında bir teknoloji. Genlerin üzerinde oynayarak mesela çok sağlıklı ürünler yapabiliyorsun. Veya insanların bazı kalıtımsal hastalıklarını önleyebiliyorsun. Ama buna karşılık biyoteknolojik silahlar da yaratma imkanını sağlayabiliyorsun.
Görünmez silahlar.
Görünmez silahlar, hı hı. Aynen, ve bunun maliyeti de çok düşüyor. Yani bir nükleer silah endüstrisine girebilmek için aşağı yukarı senin minimum 1,5 milyar dolara ihtiyacın var ve bir ülkenin nükleer silah üretebilmesi lazım. Halbuki biyolojik silah üretimi aslında işini bilen bir insan için 5,000 dolarlara 10,000 dolarlara düşmüş durumda. Yani bu bizim bilmediğimiz, fark etmediğimiz yepyeni alanların tehlikesini sana gösteriyor.
Evet, son James Bond filmi de bunun üzerineydi ya. James Bond her zaman o zamanların en korkunç öğesini alıp onun üzerine bir tane James Bond'un karşısında birini koyar. En son James Bond filminde de biyolojik silah üreten bir tane karakter vardı, hatırlarsınız. Farkında olmadan insanlara o işte virüsün geçmesini ve onların belli anlarda saldırmasını falan sağlıyordu.
Oh, 1960'lardaki sizler hiç bilmezsiniz onu. O zamanlarda bir James Bond filmi vardı. Casino Royale'in ilk versiyonu çevrildiğinde Woody Allen orada bir deli doktor rolünü oynuyordu ve kendisinden daha uzun boylu ve daha yakışıklı insanları öldüren bir silah yaratmıştı. Birdenbire o aklıma geldi.
Peki sektör neydi? Hani o karanlık taraf sektörü neydi? Bu diyalın içinde buldu.
Hatırlamıyorum yani.
İşte dediğiniz gibi yani bilmediğimizi bilmiyoruz. Mesela ilk başta verdiğimiz bu phishing örneğinde de evet şu an baktığımızda aşırı naif gözüküyor. Ama o anda ben bilmediğimi bilmiyordum. Şu anda bilmediğimiz şeyleri bilmediğimizi bileceğiz. Sonra bir de bildiğimizi nasıl öğrenebileceğimizi ve çözüm üretebileceğimizi öğreneceğiz. Bunların hepsi uzun süreçler.
Bunlar uzun süreçler ve bunlarla başa çıkmak açıkçası toplumsal olarak biraz daha zor olacak. Bu yalnız bize çok farklı bir etik ve çok farklı davranış şekilleri getirecek. Buna alışmak zorundayız.
Alışmak dediğiniz noktada şeyi de söylemek istiyorum. Bence yeni alışkanlıklar da getirecek. Mesela gözetim kültürüne artık hepimiz çok alıştık. Yani her türlü kameranın bizim sokaktaki aktivitelerimizi gözetmesine, her türlü bilgimizi her yere vermemize, bütün bunlar bizim alışkanlıklarımız haline geldi. Buradaki karşılığında aldığımız şey güvenlik olunca insanlar bazı şeylerden çok kolay bir şekilde vazgeçebiliyorlar.
Aynen öyle. Güvenlik ve özgürlük birbiriyle rekabet edecek bir hale gelmeye başladı. Bunlar arasındaki yolu çok dikkatli çizmek gerekiyor. Zaten bundan sonra farklı davranış şekilleri ve farklı etik yaklaşımlar gelişecek gibi hissediyorum ben. Bunlar sizin kuşağınızın bizim kuşağımızdan daha fazla hazırlıklı olması gerekiyor.
Evet ama internetin şimdiki gibi açık, herkesi kucaklayan, herkesin girişine izin veren bir şekilde kalabilmesi için de bazı gözetleme mekanizmalarına bizim jenerasyonumuz bence kabul edecek.
Bilemiyorum. Yani burada aradaki çizgi nereden çekilecek onun cevabını ben bilemiyorum. Çünkü iki tarafında çok haklı yönleri var. Bir taraf diyor ki özgürlüğümüzü savunacağız. Öbür tarafta diyor hayır. Yani bir takım denetim mekanizmaları zorunlu olarak devreye girecek. Bunların arasındaki çizgi nerede çekilecek? Bu zaten bugünün en önemli konularından bir tanesi. Buradan şeye de girmek istiyorum. Yani bugün özellikle büyük şirketlerin kendi içinde ayrıca yapay zeka üzerine yoğunlaşmış pozisyonlar yaratmaya başladılar. Çok da zor durumları yani kuruluşun politikaları ve uygulamaları gereken etik kurallar hakkında arada sıkışmış olan yöneticiler bunlar. Birkaç sene evvel ya 2001 ya 2022 yani birkaç sene evvel bu konuda Google'da çok olay oldu. Google'un bu konudaki etik yöneticisi bir gecede kapıya konuldu, Timnit Gebru. Gerçekten üzerinde çok tartışıldı. Haklı mıydı, haksız mıydı bunu değerlendirmek çok zor ama bu şirketlerin önemli sorunlarından bir tanesi. Yani özellikle yapay zeka konusu geliştikçe yapay zekanın kendine özgü getirdiği etik konuları da ayrıca gelişecek belli.
2002 sonbaharında bununla ilgili bir haber okudum MIT Technology Review'da. Şöyle bir şeyden bahsediyordu. Yapay zeka etiği departmanına alınan kişiler genellikle işte mühendis, bilgisayar mühendisi arka planlı insanlar oluyorlar ve hemen bir şeyleri çözmeye çalışıyorlar. Yani süreç bazlı değil sonuç bazlı bakıyorlar. Ama böyle konular konularda birazcık daha süreç bazlı bakılması gerektiğini fark etmiş şirketler ve yapay zeka etiği departmanlarına sosyal bilimler arka planlı insanları almaya başlamışlar. O yüzden şu anda aslında işte Amerika'nın önde gelen üniversitelerinde sosyoloji, antropoloji gibi bölümler okuyan insanlara bu şirketlerde pozisyonlar açıldı. Hani gelin büyük veri setlerini inceleyin, oradaki işte ayrımcı, seksist, ırkçı içerikleri bakın, bunlar için nasıl çözümler üretilebilir onları irdeleyin gibi iş kolları çıktı. Bu tabii ki de çok olumlu bir gelişme, yani bizim isteyeceğimiz bir gelişme, ama tabii ki de bu departmanların şu anda bir yaptırım gücü yok. Daha çok işte hani şirket içi danışman gibi çalışıyorlar. Hani sorunu bildiriyorlar. Sorunu çözmek veya çözmemek hala yöneticilerin elinde. O yüzden de işte bu haberde şey diyordu, yani yapay zeka etiği üzerine çalışanlara daha fazla akıl sağlığıyla ilgili destekler veriyorlarmış. Bedava terapi seansları, kendilerine gün almalarını sağlıyorlarmış falan filan ki hem işi bırakmasınlar hem de burnout yaşamasınlar diye. Ama tabii ki de yani bu departmanlarda, bu şirketlerde çalışan insanlar hala yoğunluklu olarak erkek, Amerikalı, beyaz, yani imtiyazlı gruptan her zaman bahsettiğimiz gibi. Dolayısıyla hala yolun çok başındayız. Kurallar birazcık yapay zekayı oluşturan insanlar tarafından koyuluyor artık. O yüzden o kuralları koyan insan grubuna da mümkün olduğunca çeşitli arka plandan kişilerin girmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bu bir an evvel de yapılması gereken konulardan birisi. Çünkü büyük bir ihtimalle burada bu yapay zeka algoritmalarının hazırlanması, yine bunlar da üst üste binen yapılar. Yani bugün temelinde yanlış yapılmış bir şey ileride daha üstsel bir şekilde sorun olarak karşına çıkacak. Bugün dediğin doğru, ama önemli sorunlardan bir tanesi rakamsal olarak bugün yapay zeka üzerinde çalışan kadınların oranı %5. Yani bu demek oluyor ki bütün bu algoritmaların arka planında aynen senin dediğin gibi erkek kafası var ve büyük bir ihtimalle beyaz kafası var ve büyük bir ihtimalle Amerikan kafası var. Çünkü çoğunluk yapay zeka üzerinde araştırma yapan şirketlerin çoğunun arkasında Amerikalılar var. Bunun yansımasını ileride görmemek için bunun önlemlerinin şimdiden alınması gerekiyor.
Şey örneğini hatırlarsınız, Microsoft'un TAI diye, T-A-Y diye yazılan bir yapay zeka uygulaması vardı. Ve hiçbir şekilde veri seti kontrol edilmeyip etik bir bakış açısı gözetilmeden sadece veriyle beslendi bu TAI. Ve ırkçı, ayrılıkçı, hani aynı masada oturmak istemeyeceğimiz bir söylemle konuşmaya başladı. Dolayısıyla veri setlerinin, yapay zekayı besleyen veri setlerinin insanlar tarafından ayıklanması, düzenlenmesi, oluşturulması çok önemli. Yani biz sadece oraya veri seti yükleyip oradan bir derin öğrenmeyle istediğimiz yere varamayız.
Şimdi bu en gündemde olan yapay zeka dillerinden birisi GPT. Yeni versiyonlar üst üste çıkıp duruyor birkaç sene arayla. Amerika'da Müslümanlar üzerinde sorulan bir soruya verilen yanıtların önemli bir kısmı, çok büyük bir kısmı olumsuz. Çünkü oradan buradan toparladığı bilgileri derleyerek sana bir takım cevaplar hazırlıyor bu GPT-3 bugünkü. Müslümanlar hakkında ortaya çıkan cevapların çok büyük bir çoğunluğu olumsuz. Çünkü bilgiler olumsuz olarak dolanıyor. Yani bu yapay zekanın internette derlediği bilgilerden ortaya çıkan tortuda Müslümanlar olumsuz bir görüntü sergiliyor. Bunların yansıması ileride daha tehlikeli olabilir tabii.
Tam olarak popülist proje yani. Çoğunun düşündüğü düşünceyi sesli bir şekilde söylüyor.
Datalar öyle. Maalesef datalar bu şekilde. Amerikan ağırlıklı veya Batı dilleri ağırlıklı. Batı dilleri ağırlıklığının yanı sıra daha çok tüketim endüstrisinin çerçevesinde toparlanan bilgiler ve sonuç olarak da böyle sonuçlarla başa çıkmak zorunda oluyor toplumlar.
Bu dijital haklar, teknoloji geliştirmeler konusunda hep senin söylediğin gibi, yani kaderimizi çok Batı kültürüne bırakmış bir durumdayız. O yüzden işte başlangıç noktası da aslında böyle bir kurum. Başlangıç noktasının da bu konularda ne söylediğinin dünyada duyulması çok önemli. Ben merak ediyorum mesela Tayvan'daki bir dijital aktivizm örgütü veya işte Singapur'daki bir teknoloji şirketinin bu konulara yaklaşımı nedir? bu konularla ilgili neler yapıyorlar. Sürekli Amerikan örneklerini takip ediyoruz. Çünkü en kuvvetli yapay zekalar orada eğitiliyor.
Aynen öyle.
Ama işte hani bu, evet, burada bir veri eşitsizliği var ama burada bir işte bakış açısı, analiz, hikaye eksikliği de var. O eksikliği gidermek çok önemli.
Bu eksiklik maalesef herkesin kendi başına çözmesi gereken bir eksiklik. Bunu o ülke yapmasın, bu ülke yapsın diyerek cevap verilebilecek bir konu değil. Küreselleşmeyi bizim zaten bu gözden değerlendirebilmemiz lazım.
Ama şu anda bile bütün ülkelerin dijital yasaları o kadar birbirinden farklı ki yapay zeka konusunda nasıl bir dirsek temasıyla çalışacaklar? Senin örnek verdiğin mesela Almanya'da bir basın yasası var. İsmini telaffuz etmeye asla kalkışmayacağım. Nasıl söyleniyordu?
Netzwerk Durchsetzungsgesetz.
Peki. Şimdi mesela orada nasıl nüanslar var? Amerika'dan farklı olarak veya...
Yani burada Almanların söylediği, eğer ben yanlış bir bilgi verildiğini veya saptırılmış bir bilgi verildiğini görürsem çok ağır seni cezalandırır.
Peki, ama mesela bu böyle basın özgürlüğü örgütleri tarafından da çok eleştirilen bir yasa olmuş benim anladığım kadarıyla. Çünkü ne şiddet içeriyor, içermiyor, o da yine şaibeli bir konu.
Önümüzdeki dönemin en önemli konularından bir tanesi içerik yönetimi olacak. İçerik yönetimini kim yapacak? Şirketler mi yapacak? Bireyler mi yapacak?
Devletler
mi yapacak? Kim yapacak? Bu konu önümüzdeki dönemin kısa ve orta vadeli en önemli sorunlarından bir tanesi.
Tabii burada şeyi söylemekte fayda olabilir. Yani içerik yönetimi çok önemli ama biz sonuçta bir sistemik değişim peşindeyiz. Yani içerikler yönetilsin, şiddet içeren içerikler kaldırılsın, çocuk istismarı içerikleri kaldırılsın. Ama ilk önce mesela şiddet içeren içeriklerin niye bu kadar hızlı yayıldığı anlaşılsın. İşte bu paylaşım kültürüne bağlı olarak. Ve belki mesela o sınırlansın. Algoritmik olarak bir şeylerin değişmesi lazım ki sistemik olarak o değişimleri biz yaşayalım, görelim, deneyimleyelim. İçerik kontrolü sürekli işte bir vaka üzerinden tartışacağız. Bu burada işte ihlal var mı yok mu, ihlal var mı yok mu, tamam. Ama o ihlallerin azalması için de bazı sistemik değişimler olması lazım. Paylaşımların sınırlandırılması mesela, İngilizce kelime kullandığım için kusura bakmayın ama Türkçesini bilmiyorum. Engagement based model'dan mesela bridging based model'a geçilmesi lazım. En fazla etkileşim alan içeriği öne çıkarmaktansa en yaratıcı olan içeriğin öne çıkması gerekiyor. Yani böyle sistemik değişimlerle şiddet unsurlarının azalmasını ve yaratıcı unsurların artmasını da sağlayabilir sosyal medya şirketleri diye düşünüyorum.
Doğru, ama bunun için genel geçerli, küresel olarak geçerli bir takım kurumların oluşturulması gerekiyor ve bu kurumların da yaptırım gücünün yüksek olması lazım. O zaman da tabii ki sorun, demokrasi buna ne kadar izin verecek, bunu tartışacağız. Dolayısıyla şuraya geliyoruz. Yine bence en önemli sorunlarımızdan bir tanesi, zaman içinde kavramların değişmesine hazırlıklı olmamız lazım. Yani eskiden konulmuş, internet öncesi veya endüstri döneminde konulmuş kuralların bugün hala aynı şekilde geçerli olduğunu kabul ettiğimiz takdirde bunun bedellerinin ne olabileceğini düşünmemiz gerekiyor.
Evet, yine döndük dolaştık bir bakış açısı farkına geldik. Bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Burada bilmediğimizi kabul edip bilmediğimizi nasıl bileceğimizi anlamamız gerekiyor. Değil mi?
Kendimizi mümkün olduğu kadar esnek, antenlerimizi açık ve davranışlarımızı ona göre düzenleyecek bir yapıya gelmemiz lazım.
Esneklik burada anahtar kelime.
Esneklik anahtar kelime.
Ya bu esneklik mesela tanımların da değişebileceği esnekliği, iyi kötü tanımlarının, doğru yanlış tanımlarının, kanun içi kanun dışı tanımlarının da değişebileceğine dair bir esneklik.
Vallahi bir takım değişiklikleri zaman gösterecek bize ama buna da hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum.
Kapatırken yine bir ev ödevimiz var.
Evet, bir ev ödevimiz var. Neyi kırılım olarak kabul ediyoruz ve o kırılımların düşünebileceğimiz karanlık tarafları neler olabilir? İzleyicilerimiz için iyi bir ev ödevi olacağını düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim Ceren.
9. bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.